Ayrım 21.
Bir gözü yeşil, bir gözü karaymış. Böyleleri uğursuz sayılır. Durun bakalım daha kimler var. Karacabey yönlerinde Canbaz Hakkı. Anzavur, Adapazarı'nın Kayalar Köyü'nden Kel Tahir diye birini getirmiş. Biga'da Çerkez Sefer Bey. Balıkesir'de Dramalı Rıza Bey. Daha yukarı çıkarsanız, Zeybek denilen baldırı çıplakların sürüsüne berekettir. Hepsi asker kaçağı, soyguncu, rezil. Başını salladı. İşimiz bunlara kaldıysa. Ne yapalım? Namuslu adamlar ılgınlıktan kurtuluncaya kadar oluruyla yetineceğiz. Doğru. Kahveyi fincanlara koydu. Doğru, evet. Namuslu adamlar şaşkınlıktan sıyrılana kadar. Bir sigara verdi. Ayak takımıyla iş tuttunuz mu hiç? Cemil biraz düşündü. Yok, sanmam. Askerlerin arasında kopuk zibidi bulunur ama kalabalıkta pek oyun gösteremez. Bahriyeliyim ben, güverte yüzbaşısı. İstibdat yıllarında deniz askerliği tulumbacılıktan farksız olduğu için bilirim. Bunlar bilek gücünden, usta nişancılıktan, gözü karalıktan anlar. Söz geçirmek isterseniz yırtıcı hayvan terbiyecisi gibi davranacaksınız. En rezilini bir kere tepelediniz mi, sonra artık kırbacı şaklatmak yeter. Çerkez Reşit Bey'den beklenen haber yatsıdan sonra geldi. Reşit Bey hasta olduğu için eniştesi Hafız Hasan Bey'i yollamıştı. Bekir Sami Bey bu haberi alınca yemeği yarıda bırakıp hemen askerlik şubesine koştu. Hafız Hasan Bey ağırbaşlı, sözü tartılı bir adamdı. Çatık kaşları, kısa sakalıyla ilk bakışta insana güven veriyordu. Reşit Bey gelemediğine çok üzülmüş. Komutan Bey'in bağışlamasını rica etmiş. Rauf Bey'in mektubunu okudu mu? Okudu Komutan Bey. Çerkez Reşit Bey'i, Tevfik Bey'i, Ethem Bey'i, Emre Köyü'nü. Çevremizdeki bütün köyleri emrinizde sayabilirsiniz. İsteklerinizi bana söyleyeceksiniz. Eğer birkaç gün daha buradaysanız Reşit Bey de gelmeye çalışacak. Bekleyemeyiz. Yarın sabah Balıkesir'e gideceğiz. Ben jandarma yüzbaşısı Abdullah Bey ile kaymakam Seyfettin Bey ile konuştum. Askerlik şubesi ambarından size işe yarar silah verilecek. İlk ağızda kaç atlı çıkarabilirsiniz? Orasını Reşit Bey bilir. Reşit Bey bilir ama siz de kestirirsiniz. İlk ağızda 200-300 arası. 300 aşamazsak da 200'den aşağıda düşmeyiz. 200-250. Ne kadar zamanda toplarsınız bu adamları? Reşit Bey bilir. Reşit Bey şimdi burada yok. Siz kestirdiğinizi söyleyin. Kaç günde? Bilmem. Belli olmaz. Belli olmalı. Önemlisi bu. Zaman çok önemli. 2 günde? Günü belli olmaz. En iyisi her gün 30-40 atlı gelse, toplananlar takım takım. Evet. Hepsi birden olmazsa ne yapalım? Sizden ricam, hemen geri döneceksiniz. Evet. Fazla adam toplamak için vakit kaybedemeyiz. Ama bakın aklıma ne geldi. Bandırma dolaylarında gezen silahlı topluluklardan faydalanmak mümkün değil mi? Bekir Sami dedi ki dersin, böyle ardımızda tehlikeli kuvvetler bırakmamış oluruz dedi dersin. Anladınız mı? Olmaz. Biliyorum. Söz dinlemezler bir yandan. Bir de Reşit Bey'e güvenmezler diyeceksiniz. Bu sıra eski geçimsizlikleri unutacağız. Önce hazır kuvvetleri toplamaya çalışalım. En geç öbür gün en azdan 200 atlı Balıkesir'e yetişmeli. Bunları böyle anlatır mısınız yoksa ben yazayım mı? Anlatırım. Öbür gün 200 atlı gelecek. Kıyamet kopsa gelecek. Bekliyorum. Hesabımı da ona göre yapıyorum. Durum çok sıkışık dedi dersiniz. Her geçen saatin değil dakikanın değeri var dedi deyin. Bu gece dönebilir misiniz? Dönerim. Hayvanınız yorgun değil mi? Değiştiririm. Öyleyse, Selahattin'e emretti. Bir kağıt yazdırınız. Çerkez Reşit Bey'e ya da güvendiği bir adama Bandırma Askerlik Şubesi deposundaki silahlardan istediği kadar verilecek. Arıyor mu Faruk Efendi Manisa'yı? Arıyor efendim. Sabaha kadar nöbetle ararsınız. Bulunca saat kaç olursa olsun beni uyandırırsınız. Ayağa kalkıp Çerkez Reşit Bey'in eniştesi Hafız Hasan Bey'e elini uzattı. Teşekkür ederim efendim. Reşit Bey'in, Tevfik Bey'in, Ethem Bey'in ayrı ayrı gözlerinden öperim. İstanbul'a yazacağım. Rauf Beyefendi de çok sevinecek. Yolunuz açık olsun. Bekir Sami Bey çok geç yattığı halde gün doğarken uyandı. Yüzbaşı Selahattin'le Teğmen Faruk'un sabaha kadar aradıkları halde Manisa'yı bulamadıklarını öğrenince daha fazla beklemeyi uygun görmedi. Hemen yola çıkmak için istasyona haber yolladı. Dakikalar geçtikçe üzüntüsü artıyor, yüzü asılıyordu. Hiçbir şey yemedi. İstasyondan gelecek tren hazır haberi gecikince beklemeden yola çıktı. İstasyonda trenin ne zaman kalkacağını, Balıkesir'e ne zaman varacağını kimse bilmiyordu. Bekir Sami Bey kaşlarını çatarak şefin odasına girdi. Şef İtalyandı. Anlayışlı bir adamdı. İşin safsaklanmaya gelmeyeceğini sezer sezmez bir lokomotife bir servis vagonu bağlattı. Böylece 17. Kolordu Komutan Vekili 23 Mayıs 1919 tarihinde günlerden beri yitirdiği Manisa şehrini bulmak için Balıkesir'e doğru yola çıktı. Bir tek servis vagonu, bir albay, iki yüzbaşı, bir teğmeni değil, aslında bütün 17. kolorduyu götürüyordu. Trenler hala odunla işlediğinden Balıkesir'e ancak akşamüstü varabildiler. Çoğunluğu Rum olan tren memurları daha şimdiden Yunan üniformaları giymişler, istasyonu irili ufaklı Yunan bayraklarıyla donatmışlardı. Tren durunca kara sakallı, kara kalpaklı, uzunca boylu tıknaz bir adam telaşla pencereye yaklaştı. "Bekir Sami Bey içeride mi?" Selahattin şüpheyle sordu. "Hangi Bekir Sami Bey?" "17. Kolordu Komutan Vekili. Ben İzmir'e doğru gazetesinden geliyorum. Adım Hacı Muhittin. Çok önemli haberlerim var." "Manisa'yı buldunuz mu?" "Haberler Manisa'yı ilgilendiriyor. Buyurun." Hacı Muhittin Bey'in getirdiği haber beterin beteriydi. Sabahleyin Bandırma'dan aldıkları telgraf üzerine Manisa'yı aramaya başlamışlar, şu dakikaya kadar da bulamamışlardı. Asıl kötüsü, iki saatten beri Manisa'ya Yunan kuvvetlerinin girdiği söyleniyordu. Albay Bekir Sami Bey, bıyıklarını çekiştirerek biraz düşündü. Manisa'yı dünden beri bulamamışlardı. İzmir'le Manisa'nın arası 50-60 kilometre olduğuna göre trenle 3 saatlik yol demekti. "İzmir dolaylarından hiçbir çarpışma haberi aldınız mı?" "Hayır albayım. Ne çarpışma haberi var ne de halkın büyük çapta göç ettiği haberi." "Önümüzdeki istasyonlarda durum nasıl?" "Neyin durumunu soruyorsunuz?" "Gerek bizim halkın gerekse Rumların. Bandırma'dan buraya kadar bütün istasyonlar düşman bayraklarıyla donanmıştı ama büyük bir taşkınlık görmedik. Rumlarla Türkler arasında hiçbir patırtı olmamış." "Burası da öyle. Sebebi bazı ileri gelenlerimiz Rumlarla Yahudilere sığındılar. Geri kalanları da iyice sindi." "Hiçbir direnme hazırlığı?" "Yok şimdilik. Yunan İzmir'e girmeden önce bir telgraf almıştık. Bu telgrafta Yunanların İzmir'e asker çıkaracağının söylendiği, böyle bir iş olursa yurdun her yanından protesto telgrafları yağdırılacağı, Balıkesir'den de telgraflar çekilmesi, yer yer açık hava toplantıları yapılması rica olunuyordu. İzmir'e Yunan ordusunun çıktığını duyunca Balıkesir'in ileri gelenlerini okuma yurdunda topladık. Aramızdan 7 kişilik bir kurul seçtik. Bu ilk toplantıda Hristiyanlar protestoya katılmayacaklarını söylediler. Biz de düşman ordusu içeri yürürse silaha sarılma sözünü hiç açmadık. Ertesi gün Alaca Mescid'de mevlüt okutmak bahanesiyle ikinci defa toplandık. Bu sefer 40 kişilik bir kurul seçildi. Bu 40 kişinin her biri 10-15 kişiyi ardınca getirip silahlanmayı üstüne aldı. Bu hesapça 400-500 kişi toplanacaktı. "Evet." Hacı Muhittin Bey gözlerini yere eğdi. 4 kişi bile toplanamadı. Bir yandan yılgınlık, bir yandan İstanbul hükümetinin bozgunculuğu işleri karıştırdı. 40 kişiden bile bugün ancak 10-12 kişi kaldık. "Hiç mi toplamaya girişilmedi? Yoksa başvuruldu da kimse mi gelmedi?" "Daha başlamadık, düşünüyoruz. Hemen işe girişelim diyenler var. Biraz duralım bakalım diyenler var." "Beklemeyecektiniz. Rum köylerinin silahlandığını duymadınız mı?" "Duyduk. İçimizden bazıları başımıza silahlı adamlar toplasak herifleri büsbütün kışkırtmış olmaz mıyız diye kuşkudalar. Bu arada İstanbul'a durumu anlatmak, ne yapmak lazım geldiğini öğrenmek için 3 arkadaş gönderdik. Dönüp geldiler mi? Geldiler. Ne demişler İstanbul'da? Ne diyecekler? İstanbul'u siz benden iyi bilirsiniz. Herkes bir çeşit savsaklamış. Yalnız İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey, biz ayaklanmayın diye emirler göndersek de siz sakın aldırmayın. Hükümet burada baskı altındadır. Kendini savunmaksa bir milletin en kutsal hakkı. Kötüsü gelirse bize de başkaldırmış olursunuz demiş. Buna karşı hürriyet itilafçılarımız yalandır, olmaz böyle şey. Padişahımız vuruşulmasını istemiyor diyorlar. Manisa'da güvendiğiniz arkadaşlar var mı? Bize adlar verebilir misiniz? Bu sıra Manisa'ya gitmenizi doğru bulmam efendim. Ya, bence bu gece Akhisar'dan ileriye geçmeyin. Akhisar şimdilik tehlikede değil gibi. Daha demincek Halit Paşa ile makine başında görüştük. Kim Halit Paşa? Paşa derler. Başı bozuk paşası. Kara Osmanoğullarından. Gözü pek bir arkadaştır. Çevresine sözünü dinletir. Yılgınlığa kolay kapılmaz. Biz şimdi kendisini gene makine başına çağırır, sizi bulmasını söyleriz. Başka? Başka, Akhisar'da topçu yüzbaşı Rasim Bey var. Bekir Sami Bey, tanıyor musun der gibi Cemil'in yüzüne baktı. Cemil gözlerini kısarak, topçu Rasim, topçu Rasim diye düşündü. Şimdi birden hatırlayamadım efendim, görsem herhalde tanırım. Evet, topçu yüzbaşı Rasim, başka? Başka, Halit Paşa ile Rasim Bey'i bulursanız onlar güvenilecek arkadaşları size tanıtırlar. Buradaki 18. alayın durumu, 500-600 tüfek dediler. Sanmam beyefendi. Duyduğum doğruysa erlerin çoğu savuşmuş. Kaçmayı göze alamayacak kadar işe yaramazlar kalmış. Subay kadroları eskiden beri eksikti. Arkalılar derseniz ateş kesildiği gün kapağı İstanbul'a attılar. Silah? Silahların çoğu Lapseki'ye götürülüp İngilizlerle Fransızlara teslim edildi. Kullanılabilir 4 makineli tüfekle 1-2 top varsa vardır. Peki, teşekkür ederim Muhittin Bey. Lazım olursa sizi nerede bulabilirim? Gecenin hangi saatinde olursa olsun İzmir'e Doğru gazetesinde. Ben yoksam bir arkadaş %100 nöbettedir. Biz hemen yola çıkacağız. Siz bir yandan Manisa'yı bulmaya çalışın, bir yandan Rasim Bey ile Halit Paşa'nın Akhisar'da bizi karşılamalarını sağlayın. Bekir Sami Bey bir şey unutup unutmadığını düşündü. Çerkez Reşit Bey'i tanır mısınız? Eski yüzbaşılardan, iddiatçı. Tanırım efendim. Kendisiyle görüştük. Kardeşi Ethem Bey ile bize atlılar yollayacaktı. 20'şer 30'ar kişilik küçük birlikler. Buradaki arkadaşlardan rica ederim, bunları karşılasınlar. Vakit geçirmeden Akhisar'a yetişmelerini sağlasınlar. Hiç merak etmeyin efendim. Hemen gerekli yerlere gerekli gözcüler koyarız. Bekir Sami Bey, Hacı Muhittin Bey'e elini uzattı. Size güveneceğim Muhittin Bey. Allah sizi vatana bağışlasın. Bu söz, Bekir Sami Bey kuşağına rahmetli Süleyman Askeri'den kalmıştı. Cemil, peronda, topukları birbirine yapışık, elleri pantolonunun yan dikişlerinde dimdik duran Hacı Muhittin Bey'e bakarak gülümsedi. Bir geçit geçiyoruz ki Allah sonunu iyi çıkarsın. Askerler başı bozuğa dönmüş, başı bozuklar askere. Hacı Muhittin Bey'in arkasında koca koca istavrozlarıyla Yunan bayrakları dalgalanıyordu. Balıkesir'den çıkıp nasıl bir yarına bağlı olduğu hiç kimse tarafından kestirilemeyecek bir bulanık geceye girdiler. Yorgun hırıltılarla rampaya saran lokomotif, ocağında yanan odunların kıvılcımlarını uzun bir sorguç gibi savurmaya başlamıştı. Servis vagonunun yapışkan sıcağı, yolcuların yüreklerindeki sıkıntıyı arttırıyor, hiçbirinde konuşma gücü bırakmıyordu. Gittikleri yönde gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı. Uzaktan uzağa gök gürültüleri duyulmakta, daha sık çakan şimşekler birbirlerini kovalamaktaydı. Teğmen Faruk, komutanın önüne temiz bir mendil serdi. Üstüne tulum peyniriyle kirazdan ibaret akşam yemeğini koydu. Bekir Sami Bey'in yüzünde ölü bekleyenlerin kapalı yorgunluğu vardı. Pantolonu ütüsüz, potinleri boyasızdı. Sabahleyin kullanılmış bir jileti bardakta bileyerek tıraş olduğu halde Enver Paşa'nın orduyu gençleştirmesinden sonra kurmayların ateş boylarında bile korudukları kılık düzgünlüğünü yavaş yavaş yitiriyordu. Birkaç lokmadan sonra tıkanmış olmalı ki Bekir Sami Bey mataranın kupasıyla su içip çekildi. Cemil'den bir cigara istedi. Filintanız yok mu sizin?
Yok efendim. Bir uygununu bulamadık Bandırma'da.
Evet. Akhisar'da ilk işimiz birer filinta uydurmak olsun. Birer de hayvan ister. Dışarıya kıvılcımlar uçuşan karanlığa baktı. Bu gidiş çeteci olma gidişi galiba Cemil Bey. Başka çare bulamazsak oluruz efendim. Teşkilat-ı Mahsusa'da çalıştınız mı hiç?
Hayır.
Son günlerde Halil Paşa Hazretleri ile beraber bulunmuşsunuz. Bekir Ağa bölüğüne gidip gördünüz mü kendilerini?
Görmedim ama haber alıyordum.
Neyle suçluyorlar?
Pek anlaşılmadı. Savaş suçlusu galiba.
Şaşırttık iyice. Bir şey yapılamaz mı Bekir Ağa bölüğündekiler için?
Yapılabilir elbette.
Cemil, yapılacakmış, hazırlanıyormuş. Çünkü muhafız bölüğünün hemen bütün subayları bizdenmiş diyecekti, gerekli görmedi.
Yapılabilir.
Yapılsa da ne faydası var? Doktor Reşit Bey kaçırıldı da ne oldu? Tepesi sırma dilimli kıvırcık kalpağını birlikleri gözden geçirmeye çağırmışlar gibi düzeltti. Ne kadar şaşılacak bir baht oldu bizim kuşağın. Tanıdınız mı Doktor Reşit Bey'i?
Hayır efendim.
Hiç görmediniz mi?
Cemil belli belirsiz durakladı.
Hayır. Yakışıklı adamdı. Akıllı Çerkezlerden. Gülümsedi. Oysa bizim Çerkezlerden pek akıllı çıkmaz.
Estağfurullah komutanım.
Bekir Sami Bey bir şey söyleyecekti. Trenin durduğunu fark edince vazgeçti. Bakar mısınız bakalım? Bu istasyonda da yabancı bayraklar var mı?
Cemil pencereden baktı. Başını içeri almadan konuştu.
Var efendim. Kaçta varırmışız Akhisar'a sorar mısınız?
Sorayım efendim.
Elinde küçük bir fenerle yaklaşan adama sordu.
Belli olmazmış efendim. 2 saat, 3 saat, belki 4 saat.
Gece yarısı desenize şuna.
Epeyce vaktimiz var.
Faruk Efendi lokomotifte mi?
Evet.
Sıcaktan bunalmıştır. Ya Selahattin Bey ya da siz bir ara değiştirin. Sırayla dinlenin ki Akhisar'da neyle karşılaşacağımız belli değil.
Kederle gülümsedi.
Kötü oldu Manisa'nın düşmesi Cemil Bey. Çok kötü oldu. Bandırma'da boşuna ayak sürdük. Eğer mevki komutanı Ahmet Zeki Bey, kamalı topları, makineli tüfekleri, cephaneleriyle birlikte geriye taşıtamadıysa kötü oldu demek bile azdır.
Taşımıştır %100.
Bunun için emir beklenmez. Aklımıza gelmeyen bir şey oldu da taşıtamadıysa merak etmeyin efendim, silah buluruz. Bekir Sami Bey bıyıklarını çekiştirerek cehennem yüzbaşının yüzüne baktı. Sonra vagona atlayan Selahattin'e döndü. Selahattin Bey buranın Soma'dan bir önceki Beyce istasyonu olduğunu söyledi. Trencilerin makinesiyle Manisa'yı bulmak mümkün olmamış. Rum istasyon şefi Manisa'nın düştüğünü duymamıştı ya da söylemek istemiyordu. Yol kapalı olduğundan en az 10 dakika bekleyeceklerdi.
Neden kapalıymış?
İşçi direzini geliyormuş komutanım.
Doğru mu?
Doğru. Yalan söylerse başına neler geleceğini herife anlattım.
İyi.
Cemil Teğmen Faruk'u değiştirmek için lokomotife gitti. Makinist yabancı olduğundan başında nöbet tutmayı uygun görmüşlerdi. Lokomotifin içi vagondan 10 kat sıcaktı. Odun isi, yanmış makine yağı istim kokuyordu. Makinist konuşmayı pek sevmeyen, asık suratlı bir adamdı. Selamı bile baştan sağma almıştı. İşçi direzini geçip makastan geçince yola çıktılar. Sırasıyla Soma'yı, Kırkağacı, Harta'yı, Süleymanlı'yı 5'er dakika durarak geçtiler. Hiçbirinde Manisa'nın durumunu öğrenemediler. Kimi düştü diyordu, kimi Manisa'nın adını ilk defa duyuyor gibi bel bel bakıyordu. Öyle ki bu ikinciler neredeyse düşmek de ne demek diye soracaklardı.
2.
Lokomotif Akhisar istasyonunda durduğu zaman saat 12'yi çeyrek geçiyordu. Burası da Yunan bayraklarıyla doluydu ama ortada iyice sarhoş olduğu ağzının leş gibi kokmasından, dilinin peltekliğinden belli, terbiyesiz Rum istasyon şefinden başka kimse yoktu. Ya Hacı Muhittin Bey aradığı arkadaşları telgrafla bulup haber verememişti, ya da haber alanlar gecenin bu ilerlemiş saatine kadar beklemeyi uygun bulmayıp evlerine gitmişlerdi. İstasyon şefi, bekçinin polisin nerede olduğunu bilmiyordu ama otelde yatacak yer bulunmadığını biliyordu. Subayları ayrı ayrı tepeden tırnağa süzmüş, kılıklarını hiç beğenmemiş gibi suratını buruşturmuştu. Manisa'dan ne haber? Manisa müftüsü İzmir'deki Yunan komutanından kasabada kötülük çıkmasın diye asker istemiş. Gelmiş mi istediği asker? Dün gece. Şimdiye kadar buraya da gelmeleri lazımdı ama bilmem ki nerede kaldılar. Karşıcı çıkardık. Yol boyunca köyler salıvermiyormuş Yunan askerlerini. İlle yemek yedireceğiz diyorlarmış. Rum köyleri değil ha, Türk köyleri Türk. Herif bunları anlatırken arada bir susuyor, kasabadan gelen anlaşılmaz bağırtıları sözlerine sanki tanık tutuyordu. Duyulan gürültü, karnaval gecelerinin sarhoş patırtısından farksızdı. Arada bir birkaç kişi gırtlaklarını yırtarak "Hayt!" diye naralanıyor, arada bir isterik kadın çığlıkları "Zito!" diye bağırıyordu. 17. Kolordu'nun 4 kişilik yüksek komuta kadrosu, Albay Bekir Sami Bey'in ardı sıra 4 küçük bavuldan ibaret ağırlıklarını taşıyarak yürüdüler. Üstünde bir kale yıkıntısı bulunan alçak tepenin çevresine ışıklarını karartarak sinmiş kasabaya girdiler. Her adımda gürültünün kaynağı olan ışığa yaklaşıyorlardı. Bu yürüyüş Cemil'e Afrika'da yamyam davullarına doğru gidiş gibi geldi. Yüreğinden geçenlerin korkuyla hiçbir ilintisi yoktu. Ayıplanacak bir işi yaparken duyulan tedirginlik yavaş yavaş yorgunluğa dönüyor, aylardan beri yüreğini daha sık yoklayan bu yorgunluğun gene dizlerinden yukarıya doğru bir sıtma nöbeti kesikliği halinde çıktığını duyuyordu. Bir an önünde yürüyen Albay Bekir Sami Bey'in bir şeyden ürkerek irkildiğini sandı. Komutanın dik başı bir an çok yaşlı bir ninenin başı gibi sallanmıştı. İçini dayanılmaz bir acıma kapladı. Utanca benzeyen bu acıma Bekir Sami Bey'e değil kendisine karşıydı. Parabellumunu kalçasının üstünden biraz öne çekti. Bağırtıların geldiği yerde ağaç dallarına asılmış fenerlerin ışığı yeşil yaprakları parlatıyordu. Gittikçe daha sıklaşan Zito çığlıklarına Venizelos adı da karışmaya başlamıştı. "Bakar mısınız biraz efendim?"